Ayrım 21.
Şişeyi tutan rahip elini kaldırdı. Onu kaldırım taşlarına atıp parçalamak niyetindeymiş gibi göründü ama o ne inanılmaz şey. Şişe birden parmakları arasından sıyrıldı, kendi kendine uçarak uzaklaştı. Ya da korkudan gözü dönmüş rahiplere öyle geldi. Kaldırımın 1,5 metre kadar yukarısında gidiyordu şişe. Yavaşça köşeyi döndü, görünmez oldu. Habire istavroz çıkaran, içlerinden birine bir şey olmadığı için şükredip duran rahipler, çevredeki kötü kokuyu ancak o zaman fark edebildiler. Bunun sülfür ya da kükürt kokusu olduğuna inandılar. Pan dükkanı arkadan girdi. Bir Yunanlı için normal bir davranıştı bu. Şişeyi yukarıdaki oturma odasına götürdü. Kudra uzun uzun inceledi, pek beğendi. Alobar normal zamanda rahiplere kaygılanır, fazla iri bir parfüm şişesine pek aldırış etmezdi. Ama maddesel çözülme hazırlıkları onu öylesine sakinleştirmişti ki, sokaktaki olayı tümüyle kulak arkası etti. Dikkatini camcının eserine yöneltti. ''Adam senin biçimine ne kadar da güzel benzetmiş.'' dedi Alobar. ''Evet.'' dedi Kudra. ''Harika bir şey değil mi? Pan, bak şu tarafında sen varsın. Ne diyorsun?'' Pan doğrudan sorulara pek cevap vermezdi. Ama bu sefer ağzından bir dizi iç çekişi peş peşe çıktı. Ayakları tepişti. Alobar Pan'a takıldı. ''Bence bu resim sana bir iltifat.'' dedi. Sonra Kudra'ya döndü. ''Potansiyel olarak harika bir parfüm için harika bir şişe. Ama ne yazık ki artık akademik olduk. Hala elimizde. Ne diyordun sen ona? Temel notamız yok. Hem zaten üçümüz de yeni dünyada tekrar maddeleşebilirsek... Pan'ın artık kokusunu maskeleyecek bir şeye ihtiyacı olmayacak. Ben olsam bundan o kadar emin olmazdım. Yabanla uzak bir diyarda bile böyle bir maskeleme onun işine yarayabilir. Hem onun ihtiyacı olmasa bile ben yine de o temel notayı istiyorum. O parfümü istiyorum. Bu şişenin içine istediğimiz maddeyi doldurmak istiyorum. Pan için olduğu kadar seninle benim için de istiyorum artık. Ama neden? Kudra şişeyi elinde yavaşça çevirdi, sonra yere, ikisinin arasına koydu. Boyu 15 santim vardı. Dibi kareydi ama omuzları yuvarlaktı. Kısa yukarıda açılıp genişleyen bir boynu vardı. Ağzına sımsıkı oturan cam bir kapak göze çarpıyordu. Gövdesinin iki yanında birer çizgi halinde çıkıntılar görülmekteydi. Bunlar yapımında kullanılan tahta kalıbın birleşme yerleriydi. Boynu, dudağı ve kapağı çizgisizdi. Üfledikten sonra elle biçimlendirilmişlerdi. Şişenin dibinde göbek deliği gibi bir iz vardı. Yara iziydi sanki. Sıcakken şişeyi boynuna biçim vermek için bir demir çubukla orasından tutmuştu camcı. Yara izi 1 santimetre küp kadardı. Tıpkı insan göbeği kadar. 1000cc motorlu bir Harley Davidson motosikletin içinde 1000 göbek deliklik yer vardır. Bu bilgi cehennem meleklerini... His Angels, ÇN. Belki ilgilendirir, belki de ilgilendirmez. Şişenin rengi berraktı ama içindeki saf olmayan maddelerden ötürü camın rengi hafif maviye çalıyordu. İçinde ufak kabarcıklar, dalgalar ve taş kırıntıları vardı. Bir yüzünde oval bir çerçeve vardı. Kaygısız edası, rahatlıkla sergilediği boynuzları, ağzına dayalı flütü ve kıllı alnını saran sarmaşık giysisiyle çerçevenin içinde duran Bay Keçi Ayak'tan başkası değildi. Şişe ikisinin arasında duruyordu. Kudra onun üzerinden konuştu. Bir an farz et ki öteki tarafa yolculuğumuzda birbirimizden ayrıldık. Eğer üzerimizde benzersiz, sadece bize ait bir kokunun izi olursa, ışık bulanık da olsa... Görüşümüz bozuk da olsa, biçimimiz değişmiş de olsa, ölüm odalarında kaybolmuş da olsak birbirimizi yine de bulabiliriz. Bu tür konuşmalar Alobar'ın hiç hoşuna gitmeyecek, karamsar konuşmalardı. Keyfi kaçmadan şu deneye başlamayı önerdi. Gözlerini tekrar yumdular, soluklarını daire çizen bir yörünge üzerine topladılar. Kudra'nın planı vücutlarındaki sıvılar görünen dünyanınkinden daha düşük bir hızla akana kadar kendilerini yavaşlatmak, titreşimlerle birleşip bir çatlaktan geçmekti. Hangi çatlak? Tabii Hintlilerin ip oyununun tepesindeki çatlak. Tamam, Alobar da deneyecekti. Ne de olsa onun amacı hep eksiksiz olmak olmuştu. Bir tek bu dünyada yaşarsa dünya ne kadar yuvarlak olursa olsun eksiksizlik iddiasında bulunamayacağının farkındaydı. Ateistlerin pikniğe yakalanmış peygamber çiçeği kadar sinirliydi ama yavaş yavaş sakinleşti. Dikkatini topladı, yer çekimine olan ilgisini bir kenara bıraktı ve bedensel işleyişlerini frenledi. Kendini doğaya tam anlamıyla bırakacağı sırada kudranın o şişe dolmalı diye fısıldadığını duydu. Oda tümüyle sessizdi derken alabarın kulaklarında bir çınlama başladı. Bu ses kuşkusuz merkezi sinir sisteminden geliyordu. Ama o sanki kulaklarımda küreler birbirine çarpıyor diye düşündü. Göz kapaklarının ardındaki karanlığa yıldızlar doluşmuştu. Başlangıçta bir albinonun sırtındaki sivilceler gibi solgun ve soğuktular. Ama sonradan parlaklaştılar. İrileştiler, birden bir dikiş sepeti dolusu alev alev düğme başından aşağı dökülür gibi oldu. Büyük ayı da yıldız pençesiyle onu tırmıkladı. O hiç hareketsiz, sanki gök evindeymişçesine kendi içinde oturmayı sürdürdü. Ne kıpırdıyor ne gözlerini aralıyordu. Nabzı da atmıyor, soluk da almıyordu. Kalp atışları yavaşladı, yavaşladı. Sonunda kovuğunda donar gibi oldu. Ciğerleri sünger gibi hareketsizdi. Tekerlek döndü döndü, sonra durdu. Oksijen baloncukları tekerlekten aşağı kayıp, buldukları yemin üzerine üşüşen su sinekleri gibi durgun kanın yüzeyine yayıldı. Kafası, kulakları hala çın çın ötüyordu. Kendini çok hafif, çok gevşek, çok kocaman hissetmekteydi. Vücudun işleyişi ne kadar durgunlaşırsa kendisi o kadar irileşiyormuş gibiydi. Bu yeni girdiği durumda süresiz bir ilerleme varmış gibi geliyordu ona. Hareket etmeksizin yer alan bir ilerleme. İpleri çözülüyordu, bundan emindi. Kemiklerini artık et çevrelemiyor, toz bulutları, sinek kuşları, yusufçuklar ve parlak pervane böcekleri çevreliyordu. Ama dengesi öyle mükemmeldi ki hiçbir korku hissetmedi. Büyüktü, çoğuldu, dinamikti, ebediydi alobar. Birden düşmeye başladı. Aşağıya doğru değil, dışarıya doğru. Ufuktan öteye doğru. Sanki dünyanın gerçekten bir kenarı varmış gibi. Bu düşünce aklına gelince hayatı gözünün önünden geçmeye başladı. Kendini bebekken gördü. Annesinin memesini emiyordu. Çocuktu. Çam yaprakları arasında yuvarlanıyordu. Gençti. Nehirlerde yüzüyordu. Katıldığı savaşlar birer birer gözünün önünden geçti. Miğferinin çevresinden dumanlar tütüyordu. Elbisesinin sağ kolu kan pıhtısından sertleşmişti. Tahtta gördü kendini. Bir tilkinin derisini yüzerken gördü. Kupayı ağzına götürüp mayalı baldan yapılan içkiden içiyor, Alma'nın kısa sarı saçlarını ayırıyordu. Alma'dan sonra ruba, sonra frol. İşte kulenin üzerinde kış mehtabı, kakım kürküne sarılmış, nöbetteydi. Şu anda da haremin aynası duruyordu. Aynada kendi genç sakalı. İçinde hiç gümüş tel yok. Biraz ileride sihirbaz Nuk bir tavuğu ikiye kesiyor. Karşıda Ren. Dudaklarında öğütler tıpkı tükürük baloncukları gibi ve ah ne güzel av köpeği Mik. Çenesini sarkıtmış kuyruğunu sallıyor. Alobar köpeği kucakladı, yüzünü onun kürküne gömdü. Tam o sırada olağanüstü güçlü bir koku onu geri döndürdü. İlk duyduğunda koku çirkin ve rahatsız ediciydi ama ikinci üçüncü soluktan sonra pek rahatsız etmiyor, fena gelmiyordu. Alobar dördüncü, beşinci solukta onu beğendi bile. İçinde tanıdık bir etken koku alma sistemini gıdıkladı. Kendi kendine söylendi o hafif, gevşek, geniş, düşüp duran kendine. Ah yaz sonu gelmiş, köpekler tarlalara dalmışlar. Hayatı gözünün önünden geçmeyi sürdürüyordu. Ama o Mik'le olan karşılaşmasına sarılmış, bir bakıma donmuş. O tanıdık koku da onu büsbütün dondurmuştu. Tamam işte diye bağırdı. Tamam işte. Kendi zamanla öyle gömülmüş, dıştaki zamandan öyle uzaklaşmıştı ki odada hiç sesi çıkmadı. Ama o içinden galiba buldum artık onu diye bağırmayı sürdürüyordu. Bunu öyle bir güçle haykırmaktaydı ki soluk tekeriği baştan dönmeye başladı. Kalbi hızla çarptı ve yörüngesi geriye doğru döndü. Alobar son hızla geri dönerken yıldızlar omuzlarına saç kepeği gibi dökülüyor, kendisi ağırlık kazanıyor, büzülüp sıkışıyordu. Sonunda gerçeğin çanağının kenarına varıp içine yuvarlandı. Plazmasının pompası ağırlaştı. Gözleri sanki görünmez bir tutkalla kapanıp yapışmıştı. Ama sesi sonunda odada duyulabilecek biçimde çıkabildi. Kudra buldum onu. pancarı kendine özgü bir kokusu vardı. Gerçi yaprakları sapı ve o ünlü kırmızı kökü buruna pek etki yapar denilemezse de Ağustos ayı dolaylarında bitkiler tohuma kaçarken batıcı, benzersiz bir koku çıkarırlardı. Gaz halinde bir anahtarın atmosferi sola doğru çevirmesi, onu yeni biçimlere yöneltmesi gibi bir şey. Köpekler Ağustos ayında pancar tarlalarına daldıkları zaman polen tozları onların kürküne yapışır, evlerine döndüklerinde öyle bir kokarlardı ki alobar bu garip kokuyu ancak geçen zamanın yok edebildiğini hatırlıyordu. Garip demek de doğruydu. Çünkü burun bir kere o ilk şoku atlattıktan sonra koku artık pek de fena gelmiyordu. Yeterince sulandırıldığı zaman da verdiği zevke dayanmak güçtü. Yeni açılmış arı kovanından yayılan koku nasıl insana utanç duygusu verecek kadar mahrem bir kokuysa, hangi arıcıya isterseniz sorun, pancar poleni de tıpkı öyleydi. Bu kokuda biraz kişisel, biraz ilkel bir yan vardı. Mayalanmakta, boşalmakta olan arı kovanının iç haznesinden çıkan küflü kokuya benziyordu denilebilir. Ama pancar poleni balın ikinci arı sütünün üçüncü nektarında iksinci kuvvetidir. Dünyanın arıcı bezlerinden çıkan yoğun salgılar, tarih kadar eski gelin odalarının, zamanın yarı yaşındaki mahremiyetlerin kokusunu getiriyordu. Doğaya ait tuvalet masasının üzerindeki kargaşalık arasında onunla yarışacak başka hiçbir koku yoktu. Ne afyon, ne esmeramber, ne de çürümekte olan balın kendisi. Pancar poleni insanı hayran bırakan karmaşasıyla paradoksun kokusuydu. Yang ve Yin'in kaynaşmasıydı. Hayat ve ölümün mutlak sebzedeki bileşimiydi. Alobar kusursuz parfümün yapımında eksik olan zincir halkasının o olduğunu sezgileriyle biliyordu. Bizim temel notamız pancar dedi. Neden bunu daha önce düşünemedim? Belki de hakkı vardı. Pancar polenindeki kas, kuvvet ve direnç hem malzemini kucaklamaya hem onu kötüleyenlere meydan okumaya yeterdi. Nadir bulunan bilge kocalar gibi o da hem dişisine sahip olacak kadar güçlü hem de ona özgürlüğünü verecek kadar güvenliydi. Pan'ın kokusu hayvansal davranışın karanlık ve çarpıntı verici esansıyla, pancar kokusu da onun çiçeksel karşılığıydı. Hayvanın cinselliğiyle bitkinin polenizasyonunun koku alma sisteminde dengelenmesiydi. Kudra sanıyorum buldum. Kudra, kudra, alobar büyük bir çabayla göz kapaklarını araladı. Işık gözlerini çok fena kamaştırdı ama acısı çabuk geçti. Gözlerini kırpıştırdı, bakışlarını odaklaştırmaya çalıştı. Yavaş yavaş çevredeki duvarlar belirlendi. Peşinden şömine, perdeler, mobilyalar ve ayakları dibinde duran boş şişe ortaya çıktı. Ama ne yazık ki kudra görünürlerde yoktu. Alobar gözlerini hızla kırpıştırdı. Yumruklarını gözlerine sürüp ovaladı. Görüşü normale dönmüştü. Sorun orada değildi. Güneş batmaktaydı ama o da yine de oldukça aydınlıktı. Sorun orada da değildi. Kudra gitmişti. Bazı bireyler için hayat çok sıkı bir cenderedir. Bu bireylerden bazıları alobar gibi oflayıp puflayıp o cendereyi biraz genişletmeye çalışırlar. Bazıları da kudra gibi kapağını aralayıp dışarıya hoplamaya uğraşırlar. İkiniz de gidiyordunuz dedi Pan köşedeki yerinden. Sen durdun ve geri döndün, o gitti. Alobar deneye hemen yeni baştan başlamak istedi. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. Kudra her neredeyse o da onun yanına gidecekti. Ama düşününce kendi doğal yapısına döndü. Onun gelmesini beklemeye karar verdi. Karanlık bastırıyordu. Oturma odasında mumları birbiri ardından yaktı. Bu parlak ışığı gören rahiplerin ne düşüneceğine hiç aldırmadı. Eğer kudranın bir zerresi göz kırpmaya kalkarsa onu kaçırmak niyetinde değildi. Gece yarısı olup da hala çene gamzesi bile belirmeyince alobar panik ve rahatlamanın çeşitli düzeylerinden geçmeye başladı. Panik duygusu kudranın belki de temelli gitmiş olacağından kaynaklanıyor, rahatlama kendisinin kaybolmamış olmasından ileri geliyordu. Şafak sökerken mumların hepsini üfleyip söndürdü. Her bir mum dikkatsiz değirmen işçilerinin parmaklarına benzemişti. Alobar bu sefer gün ışığında nöbet tutmaya başladı. Panayır gürültülü horlamasına rağmen pazar yerine gitmekte olan arabaların gıcırtısını, kuşların ötüşünü, rahiplerin dükkanın önünde gidip gelişini duyabiliyordu. Ama öbür taraftan bir tek çıt bile gelmiyordu. Kudranın dikkatini çekebilmek için son bir çabayla onun bıraktığı sol ayakkabıyı aldı, yaktı, tüttürüp içti. Kudra'nın sol memesi kadar bir halka üflediği sırada ne kadar utanç verici. Jandarmalar çıka geldi. Alobar'ı tutuklayıp büyücülükle, münkirlikle, şeytana tapmakla, sihirbazlıkla suçladılar. Parfüm şişesine de kanıt olarak el koydular. Bastille gitmek görünmez pan için tereyağından kıl çekmek kadar kolaydı. Tutuklamadan sonra daha 24 saat bile geçmeden, kırbaçlar harekete geçmeye vakit bulamadan pan alobarı kurtarmış, şişeyi de geri almış. İz olarak da korkunç bir kokudan başka bir şey bırakmamıştı. Derhal tütsü dükkanına dönmek üzere yola koyuldular. Dükkanın kepenkleri kapanmış, kapının önüne çapraz tahtalar çivilenmişti. Arka taraftaki bir pencereye çakılan tahtaları söküp çabucak üst kata çıktılar. Oturma odası bıraktıkları gibiydi. Kudra'nın sağ ayakkabısı ince halının üzerinde ters dönmüş yatıyordu. Issız bir kıyıya vurmuş tekneye benzer hali vardı. Saat daha sabahın 4'üydü. Ama mumlar şimdiden manastırda ışıklarını hareketlendirmişlerdi. Sola sağa göz kırp parılda, sola sağa parılda göz kırp. Alobar oradan bir an önce kaçması gerektiğinin farkındaydı. Ama kaçmadan önce koku imal malzemesinden taşıyabileceği kadarını topladı. Kudra'nın ayakkabısının içine bir not koyup kendisine bohem yapancar tarlalarında aramasını yazdı. Alobar'a göre Kudra'nın tekrardan maddeleşme işinin birkaç nedeni olabilirdi. Bunlar kısaca şöyleydi. 1. Bir kere kenara açtıktan sonra Alobar onun geçirdiği tecrübenin de kendininkiyle aynı olduğunu varsaymaktaydı. Kudra düşmeye devam etmiş olabilirdi. Giderek daha hafiflemiş, daha gevşemiş, daha genişlemiş, sonunda hiçlik noktasına ya da her şeylik noktasına varmış olabilirdi. O zaman artık gösterişli bir biçimde ölü ya da en azından geri edilemez bir hal almıştı. 2. Yaşamayanların dünyasında annesiyle babasını İpçinavin'i terk ettiği çocuklarını bulmuş olabilirdi. O konuda sürekli pişmanlık duyduğunu Alobar da biliyordu. Kudra'nın son çabalara rağmen gebe kalma işi konusunda Alobar gizliden gizliye kendini suçlamaktaydı. Ama hiçbir 17. yüzyıl erkeği bu konuda bir itirafta bulunamazdı tabii. Belki de Kudra'nın 700 yıldan bu yana kullandığı yaban fesleğini bünyesinde yeterince tortu bırakmış, bu tortular her gelen spermin kafasına pat diye vurup onu yok etmeyi başarabiliyor olabilirlerdi. Bu durum daha uzun sürede devam edebilirdi. Eğer durum böyleyse belki Kudra bir süre maddeleşmeyi istememiş olabilirdi. Belki de hiçbir zaman istemezdi. 3. Kudra güven içinde öteki tarafa varmış, Alobar'ı orada arıyor olabilirdi. Alobar'ın çözülme sürecinin yarıda kesildiğini bilemeyeceği için belki onu kaybettiğini sanıp korkuyordu. 4. Belki de Kudra öteki tarafa varmış fakat orada kaybolmuştu. Belki de geri dönmeyi çok istiyor, yolunu bulamıyordu. 5. Maddesel çözülmeyi istemelerinin amacı Atlantik'i aşmak olduğuna göre belki Kudra doğrudan o tarafa geçmiş, Panla Alobar'ı yeni dünyada bekliyordu. Eğer onu durduran bu nedenlerden birincisi ise Alobar'ın tek yapabileceği üzülmekti. Ama eğer sebep ikinci ise o zaman elinde bir meşale taşır, içindeki sevginin günün birinde onu geri döndüreceğini umardı. Üçüncü ve dördüncü ihtimaller belki Alobar'ın da çözülmesini gerektiriyor, belki de gerektirmiyor olabilirdi. Ama her iki durumda da sonunda birbirlerini bulmalarının o çoktan beri aradıkları parfüm sayesinde gerçekleşeceğini seziyordu Alobar. Zaten eğer ihtimallerin beşincisi doğruysa, Kudra yeni dünyaya geçmişte onları orada bekliyorsa, o zaman parfüm çok daha lazımdı. Hem keçi kokusunu önlemek için, hem de görüşmeleri doğal ya da doğaüstü nedenlerle engellenirse, birbirlerini yine de bulabilmek için. Hiç değilse parfümü yapabilecekti Alobar artık. Yoksa yapamayabilir miydi? Bohemya yolunda yürürken sırtladığı torba içindeki kavanozlar, tüpler, eritme kapları, sanayi boyu mumlar, ağaç kavunları, yasemin yağları ve bir yüzünde panın resmi olan 5 onsluk şişe kadar bu soruda ağırlık veriyordu ona. Pancar hasadı tam takvime tutturmuştu o yıl. Temmuz'un sonuna doğru köylüler sabahtan akşama kadar tarlalarda çalışıyor, gezegenin çamurundan sakallı ceninler çıkarıyorlardı. Kok kömürüyle dolu sepetler ve put gözleriyle dolu çuvallar taşıyan kanlılar durmadan köylere gidip gelmekteydi. Alobar tepenin yamacında çalıların arkasına saklanmış durumu kontrol ediyordu. Bir gözü de batıya giden yolda, oradan kopup gelebilecek afyon tenli, geniş kalçalı bir kadını, jelatine bulanmış bezelyeleri, beyan kökü sosunda gidip gelen saten bir gemiyi görmeyi umuyordu. Hasat sonuna yaklaştı, kadın gözükmedi ama Bohemyalı çiftçiler eskiden beri yaptıkları gibi birkaç tarlalık pancarı sökmeden bırakıp gittiler. Bunlar gelecek yıla tohumluk olacaktı. Sağda solda bazen de birbirinden kilometrelerce uzakta pancar tohumu bulunabiliyordu. Alubay yolları dolaştı. Hazinenin nerelerde olduğunu işaretledi. Oysa Ağustos ortalarında bulunduğu polenlerin bulunduğu yere gözü kapalı bile götürebilirdi. Alubay'la Pan gece karanlığında bitkilerin tepesinden yapışkan tozları topladılar. Kavanozlara doldurup çalıların arasına sakladılar. Dikenler ayaklarına takılıyor, gözlerine batıyor. Pan'ın tüylerini Alubay'ın giysilerini çekiştiriyordu. Ama her gün sabaha karşı kendi kovuklarına varıyor, stoka iki kavanoz daha ekliyorlar. Sonra da uykuya yatıyorlardı. Ökse otları onlar uyurken üstlerine tatsız bir sıvı damlatıyordu. Bir örümcekler ordusu vücutlarını tepeden tırnağa kaplıyor, mantarlar üstlerine başlarına lekeler yapıyordu. Pan sanki böyle yerlerde yaşamak için doğmuşçasına rahat uyuyordu. Alubay da aldırış edemeyecek kadar yorgundu. Kabuslu rüyaları hep kudrayla doluydu. Uyanık yattığı zaman keçiden doğru gelen koku bulutlarını ve pancar polenlerini kokluyor, iki kokunun birbirini sıfırladığını hissedip mutluluktan uçacak gibi oluyordu. Bir düzine kadar kavanoz dolduktan sonra tepelerin yukarılarına doğruldular. Duman çıksa bile kimse fark edemezdi orada. Pan humuslu toprağa uzanmış flütünü, Alubay flütü çantasına koyup yanına almıştı ve Pan'ın şarkısı bütün hayvanlara heyecan veriyordu. Çalarken Alubay kendine ilkel bir laboratuvar kurdu. Pancar polenini haşlayıp gri, yapışkan bir öz çıkardı. Bu büyük koku operasının kirişlerini yerinden oynatacak bir temel notaydı. Öz hazırlandıktan sonra Alubay pantolonunu çıkarıp içindeki orman bitleriyle pirelerini silkeledi. Yüzünü kaynakta iyice yıkadı. Rus sınırındaki büyük kente doğru yola koyuldu. Orada usta bir vodkacının oturduğunu biliyordu. Pan malzemeye göz kulak olmak üzere laboratuvarın başında kaldı. Hızını kesebilecek zayıf tanrı yanında olmayınca Alubay büyük kente bir haftada vardı. Vodka ustasını buldu. O da Alubay'ın son Fransız altını karşılığında pancar özünü damıtmayı kabul etti. Bu iş bir aya yakın zaman aldı ve Alubay'ın pek canı sıkıldı. Sonunda iş bitince Alubay sağlam ve uzun bir sopanın iki ucuna birer galonluk iki testi dolusu damıtılmış özü bağladı. Sopayı omuzlarının üstüne oturttu. Tırısa kalkıp dönüş yoluna koyuldu. Taşıdığı yük bu kadar önemli olmasa dört nalada koşardı. Kudra'yı pek merak ediyordu. Acaba kendisi yokken dönmüş olabilir miydi? Pan bıraktığı yerde miydi? Çekip gitmiş olabilir miydi? Doğrusu pan kokusunu sağlamak ve kendisini yeni dünyaya götürmek için yapılan parfüme gücü yettiği kadar yardımcı oluyordu. Ama pek de hevesli denilemezdi. Hiç sesi çıkmıyordu. Mesafeli, aklı başında yerlerde tek başına gibiydi. Görünmez olmasına rağmen öyle bir şok içindeydi ki yaptığı hiçbir şey Alubay'ı şaşırtamazdı. Ama yine de ona güvenmek zorundaydı. Başka çaresi yoktu. Ne yemek için ne de uyumak için duruyordu. Kafasında olabilecek felaketler birbirini kovalamaktaydı. Bir zamanlar bu bölgelerde kral olan adam, şimdi kırların ortasında yırtık pırtık giysileri içinde koşturuyor, her adımda çizmeleri biraz daha parçalanıyor, yeni bıraktığı sakalı rüzgarda Çinli sakalı gibi uçup duruyordu. Bereket versin, kamplarına bir şey olmamıştı. Pan oradaydı. Flütüyle bir de geyik davet etmişti. Hayvan çalılara doğru kaçarken Alubay sırtındaki sopayı indirip testileri yere bıraktı. Oldu bu iş dedi. Yere yıkıldı. Kabuslu uykusunda hep karısını gördü. 12 saat sonra uyandı ve hemen pancar poleni özünü yasemin yağı ve ağaç kavunu esansıyla karıştırmaya koyuldu. Bunu değişik oranlarda deniyordu. 5 günlük deneylerden sonra ideal saydığı karışıma ulaştı. 1 ölçü pancara, 20 ölçü yasemin, 2 ölçü ağaç kavunu. Bu oran ona K23 adını ilham etti. K harfi kudrayı temsil ediyordu. Tıpkı pençesine inci kıstırmış, istakoz gibi tutuyordu pancar yasemini avucunda. Ne eziyor ne de parçalıyordu. Pancarın Yasemin'i kaldırışı sağlam yapılı bir erkeğin bir balerini kaldırışını hatırlatıyordu.